أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Araf suresindeyiz. Şerefin, izzetin doruk noktasında yüce mertebeler, konumlar ve durumlar ifadesi anlamına hem sure yücelik hem araf yükseklik olunca işte biz ona talibiz diyenlerin huzuruna gittikleri sure. Araf suresi. Yarın ölüp yarın yeniden dirilip, yarın hesaba çekildiğimiz gün bir sur gerilecek ki ortaya bir tarafı rahmet, bir tarafı azap diyordu Hadid suresi. Onun üzerinde, Araf'ın üzerinde olanlar var diye belirtilen bu surede biz de onlardan olsak, cennet garantisiyle etrafı rahatlıkla seyreden insanların o hesap kitap gününde ne yapacaklarını şimdiden merak edip o gün yaşamak isteyen insanların gidip beraber olacakları, sorup danışacakları, öğrenip hayatlarını ona göre düzenleyecekleri sure. Allah'ın bizden isteklerini bir bir tek tek anlatan diğer surelerin kardeşi sure. 160'tan sonrasındayız. Allah tarih boyunca insanların sapıklık, yamukluk, eğrilik veya yoldan çıkışlık anlamına bir hatalarını bize haber veriyor. Eğer Araf isterseniz dikkat edin ama işte bu yanlış sizi sarmasın diyor sanki. İsrailoğullarıyla anlatılır bu örnek. Ama her dönemde bir İsrail'in oğlu vardır. Her dönemde sanki bu yanlışa talipler vardır. Çünkü anladığımız kadarıyla bu yanlışı İsrailoğullarına yaptıran zaten iblistir. Adem döneminden bu yana bizim düşmanımız, baş düşmanımız iblis. İşte onları saptırmak, onları yanıltmak, onları yoldan çıkarmak, Allah'ın rıza yollarında onları ayaklarını kaydırmak manasına babalarına yaptığını yapmak için uğraşırken onlara böyle bir yol tarif etmiştir. Peygamberleri kendisine etmeyin. Hadi isyan etmeyin, yürüyün, işte şu kariye, işte şu kent, işte şu bölge sizin demişti. Oturun orada, sakin olun, sizin olsun. Arz-ı Mevud'du onlar için orası. Hadi dilediğinizden yiyin, istediğiniz gibi hareket edin ama hatta deyin. Ve kapılarından girerken kesinlikle succeden gireceksiniz fakat yani bir dik kafalılık ya da bir isyan mantığıyla değil, hani tarihte ilkiniz olan Adem döneminde yaşanan bir secde konusu vardı ya, bu sure onu baştan hatırlattı ya zaten, meleklerin yaptığı gibi girin, iblisin yaptığı gibi değil, secdeye baş kaldırmak, secdeden dik kafalılıkla kendisini uzaklaştırmak şeklinde bir giriş olmasın, succeden girin. Süccad olanlar, secde edebilenler, boyun eğenler, işte siz öyle girerseniz o zaman eksiğiniz, yanlışınız, hatanız olacak. Evet, ama insansınız. Sizi yaratan bilmez mi? Ey beni gönderen Rabbim diye ben de yalvarsam, siz de ey peygamberi bize peygamber olarak gönderen, isteklerini onunla bildiren Rabbimiz ama yanlışlarımız var diye siz de yalvarsanız, ama succeden girerseniz, boyun eğerek girerseniz, tamam ya Rabbi dediklerine boyun eğiyorum, gücüm kadar sorumlu olduğumu biliyorum ama ben yapmaya çalışırken yine de gafilim. Acizim, zayıfım, güçsüzüm, bazen böyle oluyor ama razı değilim, ben senin dediğin gibi olmayı baştan istiyor, halen istiyor, sonuna kadar da istemeye devam edeceğim ya Rabbi derseniz hatalarınız, eksikleriniz ya da yanlışlarınız elbette affedilecektir. Ve eğer böyle davranırsanız, o zaman Allah'ın huzurunda olma bilincini yakaladığınız anlamına gelecek. Eğer böyle davranırsanız, Allah sizi görüyor, bunun farkına vararak amel edeceğiniz anlaşılacak. Eğer böyle yaparsanız, ben Allah'ı görmesem de onun kontrolünde yaşıyorum diyorsunuz anlamına gelecektir. Yani siz artık ihsan makamındasınız, siz artık muhsinsiniz ve muhsinlere Allah dahasını verecek. Daha nice imkanlar, lütuflar, izzetler, ikramlar, inanlar sunacaktır onlara. Böyleydi peygamberin tavsiyesi ve kıyamete kadar bütün toplumlara aynı tavsiye halen Kur'an'ın Araf suresiyle 161. ayetiyle bu gerçeği sunmaya devam ediyor. Evet ama insanlar buna rağmen eğer zulmediyorlarsa kendilerine, eğer mesaja zulmediyorlarsa, eğer Allah'a, eğer peygambere karşı gelmeyi kendilerine iş ediniyorlarsa, o zaman kendilerine söylenen sözü değiştirmeden yana hareket edecekler. Çünkü şeytan önlerine böyle bir yol açıyor. Üstelik hiç denilmeyen biçimde onlar öyle anlamaya çalışacaklar. Allah ne derse desin, peygamber ne isterse istesin, hem reddetmeyecekler, hem tamam aynen öyle kabul ediyoruz diyecekler. Ama Allah'ın dediğini farklı anlayıp öyle demedi mi ya, biz böyle anlamıştık diye kendilerine göre mazeret beyan edecekler. Belki de bir önceki surede anlatılan, En'am suresinde söylenilen, yarın kıyamet gününde hesap kitap döneminde vallahi Rabbina ma künna müşrikin diyenler belki de bunun için söylüyorlardı. Vallahi ya Rabbi, yemin billah ederiz ya Rabbi, kesinlikle biz eğer böyle bir yanlış yaptığımızı söylüyorsan bunu yanlış yapmak için yapmadık. Şirk koşmak için yapmadık. Senin ortağın var diye yapmadık. Evet, birilerine hayatımıza karışma yetkisi verdik. Hatta senin önüne geçti onlar belki. Evet, evimizi, çarşımızı, kafamızı, gönlümüzü, sosyal, siyasal, ekonomik yapımızı hep senin dediğin gibi yapmak zorunda olduğumuzu biliyor, inanıyorduk. Ama senin ne dediğini, senin ne istediğini biz senden öğrenmek yerine başkalarından öğrenip, yani seni memnun etmek için böyle yapmaya çalışmıştık. Mana buduhum illa li yukarribuna ilallahi zülfa ifadesini göreceğiz Zümer suresinde de. Yani evet, birilerine kul köle oluyorsak, evet birilerini dinliyorsak, evet birileri hayatımıza tam yetki karışıyorsa, hatta sen yerine karışıyorsa, bu bizi sana yaklaştırsın diye bizim çabamızdan kaynaklanıyor ya Rabbi diyeceklermiş. Galiba onları burada bir başka çeşidiyle anlıyoruz, bir başka yönüyle dinliyoruz. Demek ki sözü değiştirmişler. Kendilerine denilenin dışında bir anlam yüklemişler. Öyle zannetmişler. Ya bunu hainliklerinden yapmışlar, ya bunu gafilliklerinden yapmışlar. O dönem insanları neden yaparsa yapsın, ama biz yapmayalım diye Allah yeniden anlatıyor bize. Evet, öyle yapınca kurtulmamışlar ama. Bu mazeretler onları kurtarmamış. Galiba yanlışı bilerek yapmışlar da Allah onların üzerine gökten azaplar indirmiş. Çünkü zulmetmişler. Olmaması gereken şeyi var kılmışlar. Olması gereken şeyleri yok eylemişler. Bulunmayacak yerde durmuşlar. Bulunacak yerden kaçmışlar. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ama şaşkınlıklarını din eylemişler, iman eylemişler. İşte bu zulümlerinden dolayı kazandıkları sebebiyle de onlara gökten azap yağmış. Kime? İsrailoğullarına mı? Yani bu gökten azabın yağması, taş yağması mı? Öyle zannetmiyorum. Ama belki Lut kavmi döneminde şehrin altı üstüne gelmiş işte öyle. Ama belki de bir başka zeminde, bir başka zamanda Nuh tufanı adına gökten su inmiş. Su mu azap? Öyle değil zannederim. Gökten, yani Allah tarafından onlara bir azap emri gönderilince her şeye rağmen azaplar onların içlerinde olmuş, dışlarında olmuş, çepeçevre kuşatılmışlar ve azap içinde kalmışlar. Yani işte burada anlatılan örnekte olduğu gibi, hadi kûnû qirâdeten hâsiîn denilen insanlar, alçak, zelil, şahsiyetsiz, işi bitmiş, adam yerine konulmaz, maymunlar olun denilen insanların azap emri gökten gelmedi mi? Ama onlar yeryüzünde bu azabı tattılar. Yani bir maymun kılığı, bir maymun kıyafeti gökten onlara indirildi de onun içine girip öylece mi göründüler dersiniz? Ben öyle zannetmiyorum. İşte denileni ters çevirmek, söylenenin dışına çıkmak, yani ben Tanrı'nın böyle dediğini zannediyorum diye kendilerince bir yol bulmak adına bu yanlışın tarihten hoş bir örneği, örnek olması açısından hoş ama sonuç açısından toplumun üçte biri belki kurtulsa da diğerlerinin helakine sebep olan enteresan bir örnek. Öyle ya, şimdi de var mı böyle insanlar, denileni çevirenler? Mesela temiz olacaksınız mı demiş İslam dini. Tamam, sen orada kal ey İslam, bana temizliği tarif edersen ben mahvoldum. Ben tüm temizlik dünyamı ben ayarlasam diye bir başlıyor insanlar temizliğe. Aman Allah'ım, yerde gökte bulunmaz temizlik kurallarıyla tertemizin temiz olmaya o da güçleri yetmez, devam ediyorlar. Yani mesela diyelim ki peygamber dönemi mescidinin temizlik görevlisi olsa bu insanlar, sabahı haşra kadar, kıyamete kadar tozunu almaya devam etseler, ne dersiniz, temizleyemezler değil mi? Aman orayı üf püf, aman burayı püf püf dercesine toz alma merakıyla yanıp kavrulan insanlar, kalplerini, gönüllerini, imanlarını, idraklerini, şahsiyetlerini, kimliklerini temizleme konusunda da aynen böyle toz alma mantığıyla tertemiz olsalar ya mı diyesimiz geliyor. Neyse, bir başka örneğe geçin isterseniz. Yani insanlar neleri, neden yaptıklarını düşünmeden Tanrı da böyle ister mi diyorlar ki, sözü mü değiştiriyorlar? Mesela Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den duydunuz mu? Şöyle geniş bir ev, işte bir adamın mürüvveti için, saadeti için, selameti için, mutluluğu için, güzelliği için, rahatı için, huzuru için şöyle geniş bir ev. Nasıl? Ama ya Resulallah, bu kadar dedin, yeter, senden bunu aldık ya, tamam, bu bizim için temel kuraldır, bunu başlık yaparız, bunu kitabın başı eyleriz, bunu konferansa konu yaparız, biz bununla nice tezler hazırlarız, ama bırak öyle sözde bırakmayı, biz onu yaşarız da zaten, bak istersen gel evlerimize diye, biz nice geniş geniş evler düşünürüz ama içi bize dar, dışı bize dar evler olur. Onca genişliğine rağmen bol dünyayı dar eden evlerimiz olur belki de. Gitmeye çekiniriz. Orada sevgililerimiz yoktur, orada bekleyenlerimiz yoktur. Oraya sevgililerimiz gelmiyordur. Orada sevgililer, sevenler bizi bulmayacaktır, buluşmayacağızdır. İşte öyle daptaracık kalbimizi karartan, kafamızı daraltan, iç dünyamızı bunaltan şeyler vardır da biz onları geniş diye yapmaya devam ederiz. Bakalım tarihte nice örnekler. Ama bunlardan birini Araf suresi bize şöyle anlatıyor. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ Söyle onlara, sor bakalım. Onlar biliyor aslında, söylesinler sana. Bir köyden, bir kentten sor onlara. Hani denizin kenarında kurulmuştular. Yani birdenbire bir çağrışım yaptı bende. Sizin de aklınıza geliyor mu? Bir deniz kenarında, ama deniz kenarındaki kentleri şöyle gözünüzün önüne getirin. Atlas Okyanusu kenarı mı? Yok efendim, Akdeniz kenarı, hayır Hint Okyanusu ya da Umman Denizi, hangisinin kenarında olduğunu görmediniz mi? Siz kendi bölgenizi bilirsiniz. İşte o deniz kenarındaki köylere, kentlere şöyle bir uzun yolculuk değil. Ama bir kısa gidip gelin, bir bakın oradaki hayatı. Yok, biz şimdi Araf suresinin gönderdiği kente gidiyoruz. Sorduk, onların cevabını istemiyoruz ama işte böyle değil mi diye soruyoruz. Ama zaten Kur'an'ın söyledikleri asıl, insanların ki buna uyarsa düzgün ve doğru olacaktı değil mi? Maalesef ama Müslümanlar Kur'an'ın dışındaki bilgileri temel kabul edip sanki Kur'an'ı onlarla yargılıyorlar. Heyhat! Örnek mi istersiniz? Bakın Kur'an'da çok. Mesela Nuh tufanından sonra geminin indiği dağ konusunda Allah Kur'an'da ayan beyan açıkça وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ demiştir. Yani Cudi üzerine kuruldu. Böyle gezdi, dolaştı, suda yüzdü, ne yapacağını yaptı, bekleyen bekledi, yağan yağdı, inen indi, binen bindi. Sonra da gitti, vardı, Cudi dağının üzerine kondu. Allah böyle söylüyor. İşte Allah'ın böylece söylemesine rağmen Tevrat'ta Hazreti Nuh'un gemisinin indiği, durduğu, kurulup yerleştiği dağın adının Ararat olduğu beyanıyla maalesef ama Müslümanlar, ha öyle mi, demek ki Ararat dağıdır asıl olan. İşte bu Ararat dağı izdiyse, Allah onu Ararat olarak beyan ettiyse, acaba bugünkü Cudi, o günkü Ararat yok sonradan mı insanlar değiştirmiş bile, yani demeye çalışıyorlar. Sanki sözüm ona Tevrat'taki asıldır da Kur'an'daki onu doğrularsa doğru, değilse yanlış olacak gibi. Buna göre İkinci bir örnek aklıma geldi. Siz onu sonra düşünün isterseniz. Mesela Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın babasından söz eden, yani hani put yapım evinde görevli, üstelik o dönemin önde gelen isimlerinden biri olarak babasından söz eden ayetlerde adının Azer olduğu beyan ediliyor. Bakıyoruz ama Tevrat'a diyor kimileri, orada tarih diyor. Evet, öyleyse asıl olan odur, galiba Azer amcadır filan diye Kur'an'ın esas ama ötekinin ona uyarsa doğru olduğunu kamufle ediyorlar. Yoksa ne dersiniz? فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمَ Bir örnekte onlar mı olur? Yani Allah öyle demediği halde bunlar denilenin dışına mı çıkarıyorlar konuyu dersiniz? Belki de öyle aklıma geliyor. Buna göre وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ Bir deniz kenarı kentine gidiyorsunuz. İsrailoğulları biliyor bunu. Tarihte duymuşlar. Ya da kendi ataları yaşamış bunu. Bizzat işin içindeler. Ne dediklerinin farkındalar. Elbette öylece yaşama iddiasındalar. Ya da onları örnek almak istiyorlar belki. Onlara doğrudan ama bize daha dost doğrudan olarak hatırlatılan bir gerçek var burada. Diyor ki Allah, bakın örnek alın. Onlar da onaylasın. İşin aslı bu olduğunu onlar da bilsinler. Buna göre söyleyin onlara, bakın onlarla ilgili ben bilgi veriyorum, onlar da işin aslının böyle olduğunu baştan bilsinler. Nitekim iz ya'dûne fissebti, cumartesi gün, ifte'tihim haytanuhum yevme sebtihim şurra'an, aman Allah'ım balıklar ne kadar da çoktu. Demek ki cumartesi günleri balıklar, cumartesi gün av, cumartesi olmayan günlerdeki balıklar ve av konusunu irdeliyor bu ayet. Yani Allah Allah, ne kadar da enteresan, halen devam ediyor bu cumartesi yasakları ama onlar için cumartesidir, balık avının yasağıdır. Bugün için de helal ve haram sınırlarının ötesi ve berisidir galiba anlatılan, yani hani tarihte rızık aramak konusunda başka bir eylem, başka bir bilim vardı hatıralarımızda. Diyordu ki İslam dini bize bir Hacer anamız vardır. O Hacer anamız, kocası İbrahim Aleyhisselam'ın bırakıp gitmesiyle oğlu İsmail'le beraber ıssız, kimsesiz, yolsuz, ekinsiz, insansız bir bölgede ama ekmeksiz ve susuz olarak kalıvermişti de, suyu bittikten, rızkı o anlamda o günkü kadarıyla bittikten sonra, tükendikten sonra Allah'a dayanıp güvenip Safa'yı sınır, Merve'yi de karşı sınır kabul ederek ikisi arasında gidip gelip rızık aramıştı değil mi? Evet, ben öyle hatırlıyorum. Yani Safa'ya çıkmış, çevreyi kolaçan etmiş, var mı yok mu diye elinden gelen ortaya koymuş, sonra Merve'ye giderken hatta alt bölümde, aşağı bölümde biraz daha hızlanmış, sonra Merve'de aynı işi, tekrar Safa'ya, bir daha Merve'ye derken yedinci defasından sonra bakmış ki İsmail Aleyhisselam'ın, yani yavrucuğunun, o minicik evladının bulunduğu yerde bir iz, bir işaret görmüş. Demek Allah su ama zemzem suyu lütfetmişmiş ya. İşte orada da yine Bakara suresinden öğrendiğimiz bir ayetle destekleyelim. İnne safa vel mervete min şa'airillah diyordu Allah bize Bakara suresinde. İşte o ayete göre de demek ki Hacer anamız Safa'nın ötesinde, Merve'nin berisinde rızık aramıyor. Ancak ikisi arasında Allah'ın şiarının, Allah'ın özel işaretlerinin arasında rızık arıyor. Yani Safa'yı öteye taşsaydı, Merve'yi beriye geçseydi, ta Yemen'e kadar gitseydi ya da Şam'a kadar uzansaydı, daha nice nice rızıklar bulurdu belki ama, nice saltanatlar bulurdu belki ama, işte o arayıp durduğu şeyler döneminde oğlu orada çoktan ölmüş bitmiş rahmeti rahmana kavuşmuş olacaktı. Hayır, o kendisine lütfedilen alanlar içinde söylenilenler çerçevesinde ancak arayacaktı, onun dışına çıkmayacaktı. Şimdi de öyle değil mi? Allah'ın yasakları, Allah'ın serbest alanı çerçevesinde olursa bu iş ancak güzel olacak. Değilse ben rızık arıyorum. Rızık aramak zorunda olunca biraz daha uzandım, şehrin dışına çıktım, diğer şehre atladım, biraz daha öteye bir de şube açtım, bir de ek iş buldum, bir de arkadaşlarla ortaklaştım, bir de insanlar ne derlerse desin ama ekmek parası arkadaş ne yapalım? Ekmek değilse bulamazsak pasta parası, bir de şu iş, bir de bu iş diye insanlar yeni yeni paralar, yeni yeni işler peşinde koşuyorlar. Evet, böyle bir durum. Cumartesi gün balık yasakmış. Ama takdir hüda, cumartesi gün balıklar kıyıda çok. Yani şöyle sanki seyrediyorum, oynaşıyorlar. Hoplayıp zıplıyorlar, karaya atlıyorlar neredeyse, dönüp suya bir daha karışıyorlar. Niye? Serbest ya. Avlayacak kimse yok. Allah yasak koydu ya, Allah korumaya aldı ya, Allah dediyse tamam. Ama cumartesinin dışında yeterince. Yani, وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِيهِمْ. O zaman o kadar gelmiyorlar. Şöyle ağa geleceksiniz, olta atacaksınız, kayığınıza bineceksiniz, az açılacaksınız ama yeterince. Ne olacak? Bir balık parçası, evet biraz da ekmek doyacaksınız. Ya da dün doymuştunuz ya, yetmez mi? Gün olur ayı besler, ay olur günü besler diye ticarette bir kural öğrenmiştik yıllar öncesinde. Değil mi ama? İşte o gün o kadar tutarsınız, o kadar yersiniz. Bazen etle ekmek, bazen etsiz ekmek yersiniz. Olur biter değil mi bu işler? Ama işte onların bu imtihanı onlara ağır gelmiş. كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Bu fıskı fücurlarından dolayı bir imtihan konusu olarak onlara sunulmuş. Yani haddi aşmışlar, yoldan çıkmışlar, taşmış ve taşkınlık yapmışlar da ondan. İşte cumartesi gün balık çok ama diğer günler yeterince. Ne dersiniz, şimdi de aynı mı? Yasağa uymazsanız, Allah'ın haramı helali vardır demezseniz, kendinizce ayarlarsanız konuyu, çok çok balık var piyasada. Yani sokaklar balık dolu, piyasa balık dolu, dükkanınıza balıklar üşüşürler neredeyse. Siz balıkların içinde bulursunuz kendinizi hatta. Öyle değil mi? Ama yeter ki haram mı helal mi demeyin. Ama dediğiniz an tamam, o zaman yeterince. Dikkat edin, Allah size ayırdığını elbette verecektir. Zaten aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Ana karnındayken belirlemiş Allah bana tahsis edileni. Ama peki o cumartesi gün o yalan yere ya da sahtekarlıkla avladıklarımız da ana karnında belirli değil mi? Elbette Allah bizi yaratmadan önceki hayatımızı, yarattıktan sonraki düşüncemizi, dünyamızı da elbette en iyi bilendir. Allah onları o zaman da biliyor, şimdi de biliyor, her zaman da biliyor. Yani o sahtekarlığımızın, o kendi kendimize Allah'ın demediğini dedi diye ortaya koyduğumuz yanlışlarımızın hesabını da ayrıca elbette yarın bize hesap konusu edecektir Allah. Bu adamların kafası çalışıyormuş bu işe. Yani huysuzluğa, düzensizliğe ya da isyana ya da karşı gelmeye kafaları çalışıyormuş. Ne yapmışlar? Rivayetlere göre kanallar açmışlar kıyıda. O kanalın ucuna da derin bir çukur, bir kuyu kazmışlar. Balıklar oynaşıp hani şöyle sığ bir sudan her şeye rağmen gidip kuyunun üzerine düşünce, tamam, o gün avlamamışlar ama bak kesin, kimse iddia edemez. Hatta deniz kenarında bile durmamışlar belki de, semtinden bile geçmemişler. Ne oldu acaba, benim kuyuya daha çok mu balık geldi bile dememişlerdir belki de. Ya da seyretmişler, nihayet balıklar kendi geliyor, ne yapsınlar ki yani. O adam nihayet şöyle bir kanal kazıvermiş. Yani öyle olmuş, öyle denk gelmiş işte. İnan ki hiç düşünmemişmiş. Nasıl da olmuş bilmez. Kelepir denk gelivermiş, şeytan unutturuvermiş. Hiç satmaya niyeti yokmuş. Hiç almaya derdi değilmiş. Hiç öyle düşüncesi yokmuş. Ama nasıl da olmuşsa oluvermiş, tamam olmuş, bitmiş diyenler galiba bu kanalcıların, bu kuyucuların ahfadı gibi hareket ediyorlar. İşte böyle bir dönemden sonra toplum önce ikiye, sonra o ikinin biri de bir daha ikiye ayrılmış. Bölünme mi var? E tabi vahye uygun hareket etmeyen insanlar, vahyin dediği gibi yapmaya çalışanlar diye önce bölünmüş toplum. Yani yasağa uyanlar, yasağa eyvallah etmeyenler diye bölünmüş toplum. Sonra bir daha bölünmüş. Yasağa her şeye rağmen uymuş bir bölümü ama karşı tarafı uyarmaktan vazgeçmiş. Hayır demişler. Olmaz öyle şey. Bu adamlar zaten azabı hak ediyorlar. Canlar isterse, yani biraz da argo olacak ama affınıza sığınarak diyelim, toplumda yaygın bir ifadeyle kullanmamak zorunda olduğumuzun, yani onun yanlışının, onun kabalığının bir kere daha anlaşılması için ben de kullanayım. Yani bırak canım şu adamı, gavur gibi biliyor, gavurluğundan yapıyor zaten diyenler hep aynı yolun yolcusu değil mi size göre? tekrar dönelim başa. Bu cumartesi yasağından sonra toplum ikiye ayrılmış. Bir, yasak mı? Tamam, kabul ediyorum ama diyenler, ama numara çekip yasağı delenler, eyvallah etmeyenler, düzeni bozanlar, kendilerince bir yol bulup yasağı çiğneyenler. Ve ikinci grup, her şeye rağmen Allah böyle dediyse tamam deyip cumartesi yasağına uyanlar, balık avlamayanlar, avlamamayı sürdürenler. İşte bu grup zaman zaman diğerlerini uyarıyormuş. Etmeyin, yapmayın. Bak yazık oluyor, kendinize ihanet ediyorsunuz, zulmediyorsunuz, azap var, ikab var, ceza var, etmeyin, yapmayın dedikçe o insanlar dinlememiş, devam etmişler, anlamamış, devam etmişler, duymamış, devam etmişler ama bu uyaranlar sonunda ikiye ayrılmış. Bir bölüm bıkmışlar uyarıdan. Olmaz demişler, bu adamlar adam olmaz. Kaç gün anlattılar, inan ki 50 defa söyledim, adam olmaz bu adam diyenlerin kulakları çınlasın. Evet öyle demiş bir bölüm, bunlar adam olmaz, ne kadar ilgilendin, 2 aydır ilgileniyorum diyenlerin kulakları varsa çınlasın, aynen siz gibiymiş onlarda diyesim var. Evet toplum önce ikiye ayrılmıştı, yasağı çiğneyenler ve yasağa uyanlar, onlar uyarıya devam ediyorlardı, bir bölüm bıktılar. Hayır, olmaz bunlar demeye başladılar. Hatta ayetle söyleyelim. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Allahu Ekber, konu farklı meğer, yani adamlar kendileri bıkıp kenara çekilseler ya, madem biz bıkmışız, siz niye devam ediyorsunuz? Siz devam ettikçe bizimki de açığa çıkacak. Bizim bıktığımız, bizim bıkkınlığımız, bizim gevşekliğimiz, bizim düzensizliğimiz, bizim lüzumsuzluğumuz açığa çıkacak diye diğer uyarıya devam eden insanları bıktırmaya, onları bıraktırmaya çalışıyorlarmış meğer. Bakın ayete tekrar dönelim. İşte onlardan bir grup, içlerinden kimileri diğerlerine demeye başladılar. Dediler ki, لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا Şu insanlara niye vaaz edip duruyorsunuz? Neden söyleyip duruyorsunuz? Neden anlatıp duruyorsunuz şu adamlara? Yani اللّٰهُ مُحْلِكُهُمْ Kesinlikle Allah onları azap edecek, bilmiyor musunuz? اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Üstelik çetin bir azap, şedid bir azap. Allah onları mutlaka kesinlikle helak edecek ya da onlara şedid bir azap, korkunç bir azap var. Bunu bilmiyor musunuz? Neden vaaz edip, nasihat edip duruyorsunuz? Dediler, demişler. Yani bırakın canım. Bu adamları niye uyarıyorsunuz? Siz de biz gibi çekilin kenara. Kafanızı dinleyin. Kendinize göre eyvallah etmeyin, bu adamlardan sorumlu değilsin. Çok söyledik arkadaş, bilmiyor musunuz? Bakın nice zaman biz de söyledik. Elebaşlarına söyledik, ayak takımına söyledik. Nice zaman söyledik. Olmaz arkadaş, bu komşudan adam olmaz. Bu gruptan adam olmaz. Bu talebe milleti adam olmaz. Bu zenginler adam olmaz. Bu fakirler kesinlikle efendim adam olmaz. Ya bu ileride olanlar ya bu geride olanlar. Hayır efendim, adam utanmadan günaha giriyor. Adam olmaz kesinlikle ama Allah azap edecek, helak edecek, bunlar adam olmaz diyenler bu ayeti bir daha okusunlar. Evet, tarihte siz gibiler varmış. Ama bırakın bu işi diyenlerin cevabına bakın. قَالُوا مَعْفِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Evet, belki sizin dediğiniz gibi. Tamam, bilemem, belki de adam olmazlar diyorsunuz ama peki aynı şeyin negatifi de doğru mu? Belki de adam olurlar, ne biliyorsunuz? Ya da aynı şeyin pozitifi mi bu? Belki de adam olurlar, ne biliyorsunuz? Nereden anladınız? Belge mi var sizde? Ah, öyle olsa ağzımı açmazdım inan. Allah belge gönderse, liste gönderse, hidayete erecekler listesi, dalalette kalacaklar listesi, uğraştıracaklar listesi, uğraştırmadan adam olacaklar listesi. Tamam, seçerim kendime göre adamımı. Ya da hatta herhangi birisi muhatap olarak karşıma çıktı mı, müşteri olarak benim oldu mu, hemen listeye koşarım. Bakarız, internetten bakalım canım, neredeyse bu liste vardırsa idiyse, bakalım, ha bu adam uğraştıracak biraz, 5 sene sonra hidayet bulacakmış. Tamam, sabrederiz. Kızmayız, darılmayız, gücenmeyiz, hediyelere boğmayız, adamı zaten bekliyoruz. Ama 5 yıl sonra, hadi 3 ay kaldı, hadi 15 günü kaldı, tamam o günden sonra gider yanına oturur, bir gün bile ayrılmaz, hidayetine sebep oluruz, öyle mi dersiniz? Ama bu mümkün değil ki, belki de adam olurlar, ne biliyorsunuz? Var mı tarihte böyle belki adam olanlar? Dönün asr-ı saadete, Ne demek dönün? Yani beraber dönelim elbette. O sizin de benim değil mi? Birlikte hadi gidelim asr-ı saadete. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dini kimlere anlattı? İlk dört Müslümana bakıyorum. Herkes anlattı çıkıyor bana göre. Yani Ebu Bekir, Hatice, Ali ve Zeyd Hazretleri radıyallahu teala anhum ecmain. İlk Müslümanlar bunlar değil mi? Öyle öğrenmiştik. Ebu Bekir, Hatice, Ali ve Zeyd. Evet, isterseniz siz Hatice, Ebu Bekir, Ali, Zeyd diye tarif edin. Aynı şey, Allah kendilerinden razı olsun, Allah cennette beraber kılsın onlarla bizi. Ama yeryüzünde bu insan modellerinden başka insan yok gibi geldi bana. Ne dersiniz? Yani muhatabım, Müslüman olması gereken dini anlatacağım insanlar ya erkek ya kadındır, ya büyük ya küçüktür, ya çocuk ya ihtiyardır, ya özgür ya köledir, ya zengin ya fakirdir, ya bizim aileden ya dışarıdandır, ya bizim kabileden ya başka kabiledendir. Ne çıktı? Var mı başka örnek? Bu dört kişi aynen böyle değil mi? Ya erkek ya kadındır. Evet, aynen öyle yani. Siz yeniden gözünüzün önüne getirin. Ama bu dört kişiye, yani bütün insanlara dini anlatınca biz bu insanların ya Ebu Bekir gibi hemen teslim olduğunu görüyoruz radıyallahu anh, ya Ebu Süfyan gibi 20 yıl Müslümanlara kan kusturduktan sonra Müslüman olduğunu görüyoruz, Allah razı olsun, ya Ebu Talip gibi hayatının tümünde Hazreti Peygamber'e destek olduğunu ama evet demediğini görüyoruz. Ya da Ebu Cehil gibi başta düşman, ortada düşman, kenarda köşede ama her zaman düşman, sonuna kadar düşman olduğunu görüyoruz. E ne yapalım? Belli olmaz ki, karşımızdakinin mutlaka Ebu Cehil olacağına garantimiz yok ki. Belki de Ebu Süfyan olur ya da belki de Ebu Talip değilse ama Ebu Bekir de olabilir, bilemem. Kaldı ki biraz utanarak, biraz çekinerek ifade edelim. Herkes kendine dönsün, kendine söylesin. Yani biz İslam'ın emirleri ve nehirleri karşısında Ebu Bekir olduk da her konuda demek karşıdakinden Ebu Bekir olmasını mı bekliyoruz? Ne dersiniz? Yani adamların ifadesi bu. Belki adam olurlar. Belli olmaz. Ama diyelim ki adam olmadılar. Hadi sizin dediğiniz doğru çıktı. Oldu ya, hani adam olmadılar. Peygamberin anlatımına rağmen, her şeye rağmen yine de adam olmayanlar çıktı ya. Evet çıktı, biliyoruz. Peki o zaman Allah'a bir mazeretimiz olsun yani. Allah için ya Rabbi, ben gittim, ben anlattım, ben söyledim, ben tekrar ettim, ben ayağına kadar gittim, ben tekrar gittim demeye bir yüzümüz olsun diyorlar. Öyle değil mi? Peki ya sen diyoruz. Okuyan kişi kendisine, okunan kişi kendisine, Kur'an'ın karşısındaki kişi kendisine, Kur'an'ı dinleyen kişi kendisine sorsun. Desin ki aynada kendisine herkes, ya sen, senin mazeretin var mı Allah'a? Ya Rabbi komşularıma, ha bir dakika ondan önce evime, karıma ve kocama, ya da oğluma ve kızıma, ya da anneme ve babama, ya da akrabalarıma, ya da komşularıma, ya da insanlara, sokaktakilere, yanlış yapanlara, büyük günah işleyenlere, küçük günah işleyenlere, günahı bilerek işleyenlere, bilmeden işleyenlere, Kur'an'dan haberi olmayanlara, Kur'an'ı tanımayanlara, sünneti bilmeyenlere, peygamberle görüşmeyenlere, gittim ya Rabbi ama dinlemediler. Mazeretim kabul edilsin. Ben senden bunu rica ediyorum. Ben özrümü beyan ediyorum, ben bu durumdayım diye, aynada sen kendine, aynada ben kendime, aynada herkes kendisine bu ayetin bu bölümünü bir daha okusun bence. Ne dersiniz? Gittiniz mi insanlara? Mazeretiniz var mı? Ama yani gidemem ki, bak buradakilere benzemeye başladınız. Onu öteki grup söylüyordu. Değil mi? Toplum üçe ayrılmıştı. Yasağı çiğneyenler, bir. Uyarıdan bıkanlar, iki. Ve mazeret olsun hiç olmazsa ama belki adam olurlar diyenler. Bakıyorum adamın işi konuşarak para kazanmak. Yani öğretmenlik. Üstelik yani harfleri ya da rakamları öğreten ya da meslek öğreten ya da meşrep öğreten değil, müzik öğreten, resim öğreten, beden eğitimi öğreten değil, Allah peygamber öğretmeyi kendisine iş edinen, din öğreten, dincilik yapan bir adam. Ama peki yani senin bir mazeretin olsun değil mi deyince, ben sokakta birine, ben komşu birine, ben akraba birine, ben gideceğim öyle mi diyor, ben yapamam diyor. Neden? Utanırmış, çekinirmiş ya da anlamsız bulurmuş. Yani o adam bunu kabul etmezmiş, dinlemezmiş. Yani ne kadar güzel bir sığınak. Ne büyük bir mağara ki binlerce değil milyonlarca milyarlarca insan giriyor, hala sığınmaya devam ediyorlar. Ama dinlemezler ki, tabii sen dinledin, o kaldı. Peki dinleme şartını nerede buldun diyoruz, yüzümüze bakıyorlar. Evet, Allah öyle mi diyor? Ey kulum git dinlerlerse devam et anlatmaya. Ben onun bir istisnasını biliyorum ve tarih boyunca başkası da yok. Galiba bana öyle geliyor. Elbette en iyisini Allah ve Resulü bilir. Galiba Cenab-ı Hak bana o bir tek örnekle, bak bu bir istisna, ben öğretmedikçe, ben söylemedikçe, benden bilgi olmadıkça, benden belge gelmedikçe siz birilerine gitmeye engel olamaz, bitti diyemez, tamam diyemezsiniz diye sanki özel öğretiyor Allah bana o bir tek konuyla, bir tek örnekle, bir tek istisnayla. Nedir, düşünebildiniz mi? Hani Hazreti Nuh vardı ya, işte Hazreti Nuh konusunda Cenab-ı Hak Hud suresinde şöyle bir haber veriyor. Diyor ki ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amen fela tebteis bima kanu yef'alu. Bu mevcut inananlar var ya, ey Nuh, şimdiye kadar sana inanan, sana bu vahyi gönderdiğimde mevcut inananlar, senin evinden kim varsa, oğlundan, kızından kim varsa, konu komşundan, tanıdığından kim varsa, kavminden kim varsa, yani Nuh kavmi denilen senin muhataplarından bugüne kadar kimler inanmışsa, işte onlardan başka artık iman edecek kimse yoktur diye Allah bir haber gönderiyor. Genel sayımda 7 kişidir bunlar ya da 40 kişidir en fazla. Hepsi bu kadar. Bundan başka iman edecek kimse yoktur diye Allah Hazreti Nuh'a haber veriyor. Hazreti Nuh da bu haberin üzerine diyor ki, ya Rabbi bu dediğin madem ki böyle, demek ki şimdi bu mevcut inananlardan başka kimse inanmayacak, öyle mi? O zaman ve kâle Nuhun Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara inneke intezerhum yudillu ibadek ve la yelidu illa faciran keffara. Ya Rabbi, madem ki öyle, gebersin bunlar. Biraz ağır mı oldu? Ölsün hepsi. Ne derseniz, hangisini anlarsanız, yeryüzünde artık bunların izini bırakma. Hepsini, tümünü, kim varsa, neslini, büyüğünü, küçüğünü, hepsini helak et ya Rabbi dedi. Çünkü madem ki bunlardan başka iman edecek yok, bunlar doğursalar da kafir, facir, kefere, fecere doğuracaklar. Öyleyse artık bunların işini bitir ya Rabbi diye beddua ediverdi. Ama hakkı vardı artık onun. Çünkü başka iman edecek yoksa neslinden de beklemeyeceğiz. Yeni doğan çocuklar değil, bundan sonra doğacak çocukların da iman etmesini bekleyemeyeceğimize göre tamam bitti bu iş burada. Ya Rabbi sen helak ediver dedi. Peki söyleyin, bugün mevcut ayakta nefes alıp veren, sizi duyan ya da duyma istidadında, kabiliyetinde olan birilerinin Müslüman olma özelliği ellerinden alınmış mı, belge var mı sizde? Yok, kimsede yok. Öyleyse belli olmaz, belki adam olurlar, belki Müslüman olurlar. Değilse evet, kafir olmaya devam edebilir, dinlemeyebilirler ama sizin bir mazeretiniz olsun Rabbinize, değil mi? Söyleyin, Allah'a bir mazeret. Hangi konuda? Mesela Rudani diye hani bir hadis kitabı var ya, inşallah şu anda okuyorsunuzdur. Ya da siz onu başta bitirdiniz de diğer bütün hadis kitaplarını sıraya koymuşsunuzdur. İşte orada gördüğüm bir hadisi hatırladım. Adamın biri kıyamet günü hesap kitap ortamında şöyle o konuda hesabını kurtarmış, bu konuda hesabını kurtarmış gibi az biraz sevinçle yüz yüze, baş başa, karşı karşıya, yan yana, herhalde galiba ama ümidim o ki şöyle paçayı kurtaracak gibiyiz filan derken arkadan birisi enseleyecekmiş, yakalayacakmış ensesinden. Dur bakalım, nereye, gel bakalım, hadi Allah'ın huzuruna, ben senden davacıyım diyecekmiş. Adam şöyle arkasına bir bakıp, adamı tanımadığını bilince, sen hey bir dakika, ne oluyorsun, kimsin sen, nesin, necisin, ama ben seni tanımıyorum ki diyecekmiş. Adam diyecekmiş ki, evet elbette tanımıyorsun. Ama düşünsene, konuşsaydın, duyacağım kadar yakındaydın. Ya da, elini uzatsaydın belki değerdin. Yani senin hemen yanı başında, ulaşabileceğim bir ortamda günaha giriyordum da eyvallah etmiyor, engellemiyordun. Yürü bakalım Allah'ın huzuruna diyecekmiş. Ne dersiniz? Böyle insanlara gidin de siz adam olmamışsa Allah'a deyin. Ya Rabbi ben hayatım boyunca gitmeye çalıştım ama gücüm bu kadardı deyin. Bunun güzel örneklerinden birini Hazreti Ömer Efendimiz döneminden hatırlıyoruz. Hatırlayın. Hadi beraber Hazreti Ömer'in Müslüman olması dönemine gidelim. O yaygın rivayete göre. Çaresi yok Kureyş. Yani burnundan kan geliyor neredeyse. Neye uğradığını şaşırmış. Bu neyin nesi? Bu Abdülmuttalib'in yetimi de hemen hemen adam çıktı böyle diye burnundan solumaya başlamışlar. Çare bulamamışlar, engel olamamışlar, insanları bıktıramamışlar ya da ne yapıp yapıp ondan uzaklaştırmanın yolunu aramışlar, olmamış. Sonunda bir tek çare kalmış. Şeytan galiba üflemiş onlara. Demişler birbirlerine, bir tek yol var, Muhammed'i ortadan kaldırmak. Çok güzel, fevkalade. Kim yapar bu işi? Tık yok, ses yok. Elbette nefesler kesilmiş, kolay değil. O dönem için nice yasalar, nice yargılar var ortada. Onların tümünü ayaklarının altına alacak güçte birisi lazım. Bir kişi çıkmış. Belki de Kureyş'e değil, Mekke'ye tek tek sorsanız, ev ev dolaşsanız bunu kim yapabilir? Tek isim çıkar. İkinci aday yok, Ömer. O bu işe dünden razı. Hayatta bir düzen istiyor. Hayat hep öyle adamın. Elbette düzenli olsun, herkes birbirine düşmesin, ne yapılacaksa güzel yapılsın, kılıcını sıyırdığı gibi yürüyor. Nereye? Doğru, Muhammed'i öldürmeye. Niyeti kesin, cesareti çok, gücü kuvveti var, her şey tamam, ne yapılacaksa yapmak peşinde. Ama yolda Ebu Nuaym, Müslümanlardan biri olarak kendisini gizlemek zorunda ama öyle değil. İş çetin galiba, şiddetli, alabildiğince ne olacağını bilemiyor, ne olacağını bilmesi gerekmiyor zaten ama bir tehdit, bir tehlike var ortada, anladı. Soruyor nereye diye bir cesaret. Belki cevabı bir kılıç darbesi olabilir, biliyor bunu. Ama buna rağmen yine de soruyor, olsun kendisini öldürünceye kadar beklesin diye belki de. O tereddütsüz, kendinden emin, gayet rahat. Ve bunu hak için, hakikat için yaptığını bilerek, kendisini doğru bildiği davaya adayarak, şu Muhammed var ya milleti birbirine düşüren, şu Muhammed var ya yeni bir din ortaya koyan, şu Muhammed var ya bizi böyle yok yere, boş yere uğraştıran, lüzumsuz gayeler açan başımıza Muhammed var ya, onun işini bitirmeye gidiyorum diye, biraz çetin, biraz sert ama kararlı, kararını bildirip hem yürüyor hem söylüyor. Öteki şaşkın, ama Allah'a güvenli, öteki şaşkın ama Allah'tan yardım bekleyerek bir şeyler yapması gerektiğine anında karar vermek durumunda. Eve gitse, düşünse, şöyle zaman zaman istişareler yapsa ya da bir bu konuda tez hazırlansa ya da bir araştırma yapılsa, bir kamuoyu oluşturulsa filan değil, ani karar vermek zorunda, Allah'a imanına güvenerek anında karar veriyor ve diyor ki sen ha Muhammed'i öldürmeye, ama güzel, sen önce kız kardeşini düşünsene, iş mi seninki? Yani bu ne havalar Ömer dercesine, ona bir kılçık atıyor. Evet tutuyordu ama. Ne? Ne dedin sen diye dönüveriyor hemen. İyi ama diyor, sen kız kardeşin ve enişten, onlar da Müslüman. Senin yakının bunlar, sen önce onların işini bir bitir, sen önce onları bir hallet, sen önce bu konuyu bir ortadan kaldır da ondan sonra ta Muhammed'e gidecekmişsin. Evet, böyle güzel bir yöntem değil mi? Belki de zaman kazanıyor. Belki de hedef saptırıyor. Belki de şaşırtıyor mu? Yok, belki de Ömer'i Müslüman etmeye gönderiyor. Öyleymiş meğer, bilmeyiz bak. Yeter ki biz samimi düşünelim. Biz ciddi olalım, biz güzel düşünelim. Ondan ötesi kolay zaten. Evet, o da öyle yapıyor. Yani önce Muhammed'e aleyhisselama, önce peygamberine, önce sevgilisine gitmesin de bir uç bulsun, bir yol bulsun da, bir ara olsun da ya da engellemeye o kadar gücü yetiyor. Değilse gücü yetseydi ne yapacaktı? Bir dakika nereye diyecek? Sıyıracaktı kılıcını, vuracaktı Ömer'in boynunu ama buna cesareti yok, gücü de yok, gerçekten de yok, bunu herkes biliyor. Öyleyse yapacağını bu kadar yaptı. O anda bunu becerebildi ve hedef saptırdı. Hadi sen Müslüman olmaya git dercesineymiş ama bunu o da bilmiyordu. Ömer kız kardeşinin evine girerken duyuyor ayetlerden pasajlar, biliyor meseleyi. Ayeti tanıyor tabii, günlerdir çalkalanan gündemin ana konusu, vahiy. ihtilaf ettikleri konu. Enneb-ül azim. Gerçekten muazzam haber. Onu biliyorlar. Zaten o sarsıyor onları. Neye uğradıklarını bilemiyor. Bu ses kesilmeli diyorlar. Bu ses kesilmeli. Bu sesin kaynağı kurutulmalı. Hani Muhammed uyduruyor ya, onu kestiler mi bitecekti. Kaynağını kurutmaya sözü değiştirdiler galiba. Allah'ı ortadan kaldırmaya niyet etsinler öyleyse, ama zaten Allah'tan geldiğini kabul etseler ne vardı ki? İşte onlar işi baştan çözmek için başını yanlış tespit ederek böyle bir teşebbüs de ortaya çıkmışlardı. Celal de girdi, hiddet de girdi, şiddet de girdi. Ama Kur'an hocaları saklanmıştı. Kur'an sayfalarını saklamışlardı. Sayfa deyince elinizdeki sayfalar gibi anlamayın. Belki bir ceylan derisi, belki bir kürek kemiği ya da düz bir taştı belki, ama saklandı onların hepsi. Ömer bütün hiddetiyle soruyordu. Neydi o? Söyleyin, Müslüman olduğunuzu duydum, söyleyin. Hayır dediler, dur dediler, bir dakika dediler, anla bizi dediler. Ama anlayacak Ömer yoktu ki, iş bitirmeye gelmişti. Onların işini çoktan bitirmekti ve işi vardı, engel olmasınlardı, yolda bekletmesinlerdi. Daha çok işi, büyük işi vardı, bu işi kökünden kurutacaktı. Vurduğu gibi eniştesinin işi bitecekti. Kan revan içinde yere düşüyor, sanki çiğniyordu, sanki eziyordu, sanki onu ortadan kaldırıyordu, sanki onu yok etmeye niyetliydi. Ama aralarına giren bir kadın vardı. Ömer ve karşısında bir kadın. Ömer'in karşısında Kureyş'te bir erkek bile duramazdı. Daha sonraki dönemler için aleyhissalatü vesselam diyordu ki, Ömer sen öyle hiddetli, öyle şiddetlisin ki, öyle güçlü, öyle kuvvetlisin ki senin karşına şeytan bile çıkamıyor. Sen bir yola girsen şeytan öteki sokağa kaçıyor diyordu ya. İşte bu Ömer'in karşısına bir kadın çıkıyor. İşe bakın. Ama neden? Belki de mağfireten ila rabbiküm diyecek sonunda. Ben öyle zannediyorum diye anlatıyorum. Yani Ömer'in karşısına çıkmasının nedeni, belki Ömer Müslüman olur ya da hiç olmazsa mazeretim olur diyordu galiba. Diyordu ki kocasına rağmen, diyordu ki kadınlığına rağmen, diyordu ki güçsüzlüğüne rağmen, Ömer evet Müslüman olduk ve kurtulduk, gel inat etme sen de Müslüman ol. Ağzından kan gelerek söylüyordu. Hani bütün vücudu darmadağındı belki, titriyordu, ayakta zor duruyordu belki, ama bedenen, ama fiziksel yapısıyla evet zor duruyordu belki, ama imanıyla dimdik ayaktaydı ve gel Müslüman ol diyordu. İşte bu, onun konuya imanının tezahürü değil miydi? Yani açık olalım, herkes kendi dünyasına dönsün, düşünün sen olsaydın diyen, deyin kendinize. Yani aynada kendinize, evet dini kendimize anlatacaktık ya önce, aynada kendimize soralım. Ey sen olsaydın ne yapardın orada? Ömer'e ben, bir dakika, sen aklını yitirdin mi? Peygamberim anlatamamış, Ebu Bekir Efendim söyleyememiş, Mekke'nin, Kureyş'in uluları, yani büyükleri durumunda olan insanlar kenara kaçmış, yani erkekler yapamamış bu işi. Hatta yolda haberi olsaydı bu mazerette söylerdi değil mi? Ama şimdi biz biliyoruz, söyleriz. Ebu Nuaym bile bir şey yapamamış da ben mi Ömer'e Müslüman ol diyeceğim derdik. Belki bir dakika derdik, yalvarırdık, kaçmaya çalışırdık, ağzımızın burnunun kanını silerdik ya da dur derdik, acındırmaya çalışırdık, öyle değil yanlış anladın derdik filan bir şey mi yapardık ki? Bilmem ama kız kardeşi öyle yapmadı. Yapılması gerekeni yaptı ve dedi ki evet Müslüman olduk ve kurtulduk. Öyle inanıyoruz, gel inat etme sen de Müslüman ol ve kurtul. Bu gerçekten enteresan bir vurgu. Gerçekten korkunç bir uyarıydı. Ömer sarsıldı. Dizlerinin bağı çözüldü. Olduğu yere çökü kaldı. Ne yapacağını şaşırdı. Elbette şaşıracaktı. Çünkü yapılacak iş farklıydı. Nereye gidiyordu? Ne yapmak istiyordu? Neydi bu? Bu karşısına dikilen neydi? Yani kalplerin sahibi Allah'tı. Allah'a teslim edilen bir kalbin eylemi karşıdaki kalbi yumuşatmıştı anladı. Evet. Bir kız kardeşin, bir kadının kalbi ama Allah'a teslim olmuş bir kalp olarak Allah'a el açmış, gönül açmış, dil açmıştı ve karşıdaki o kas katı kalp, Ömer'in kalbi yumuşamaya başlamıştı. Verin şu okuduğunuzu dedi. Oturduğu yerden, çöktüğü yerden, sanki inleyerek, sanki her şey bitmiş, sanki iki büklüm, sanki silik, sanki toprak gibi, su gibi olarak yumuşamış bir kalple dedi ki, verin bakayım, bir de ben baksam, bir de ben okusam diyordu. Hayır dediler. olayın gerisini siz siyer kitaplarından, tarih kitaplarından okursunuz. Önce gusül abdesti aldırdılar. Sonra okumaya başladı. Sonra Taha suresinin başı davetler. Sonra peygambere doğru gidiyordu. Onlar şu anda konumuzun dışında. Ama ben kız kardeşinin sanki şöyle der gibi olduğunu zannediyorum. Ömer'in karşısında. Mağfiraten ila rabbiküm ve leallehum yettekûn. Ey kıyamete kadar yaşayacak insanlar! Ey kıyamete kadar yaşayacak dönemde, kıyamete kadar dönemdeki insanların Müslüman olması gerekenler, insanların Müslüman olmaları konusunda Rabbinize bir mazeretiniz var mı? Bakın ben mazeret olsun diye, sadece ama başka gücüm yoktur, bunu siz de bilirsiniz. Kureyş toplumunda, cahiliye toplumunda kadın hiçbir şeydi zaten. Ne güçten, ne kuvvetten, ne etkiden, ne egemenlikten söz edilmezdi kadın için. Ama ben Rabbime mazeret olsun diye böyle yaptım. Sonuç böyle oldu ama olmaya da bilirdi. O zaman da mazeretim kabul edilirdi zannediyorum diyor sanki. Ne dersiniz? İki kapı ötenizde ya da karşı dairede. Hemen kenardaki komşunuz veya diğer yerdekiler, duyduklarınız, bildikleriniz, bilmeniz gerekenler, hepsi konusunda mazeretiniz var mı? Adam gayet rahat ve pişkin, ciddi, İslam'ın sorumluluğunu yüklenmiş bir biçimde soruyor. İyi ama anlıyorum, yani ve fakat söyler misin? Dinliyoruz, neyi söyleyeceğiz? Yani kutuplarda 6 ay gece gündüz varmış, acaba orada insanlar nasıl namaz kılacak? Şimdi oradaki insanlar gelip bu adamın ümüğüne çökseler, bir adam bize namaz öğrettin de, bir adam bize Müslümanlık öğrettin de, İslam'da namazlar söyledin de, onun nasıl kılınacağını mı problem ediyorsun? Niye gelmedin bize? Önce bir Allah, bir peygamber deseydin, önce bir Kur'an, sünnet deseydin, önce bir namaz, abdest deseydin, ondan sonra da bunun problemini çözmeye birilerine soru sorsaydın demezler mi adama? Efendim acaba şöyle olsaydı böyle olur muydu? Yani mesela hiç Kur'an görmemiş, hiç İslam duymamış, hiç Allah duymamış, hiç peygamber duymamış birisi varsa acaba bu yarın kıyamet günde nereye gidecek? Kim o adam diyorum? Önce bize gelecek kıyamet günde. Be insan, be adam, madem Allah vardı, peygamber vardı, Kur'an, sünnet vardı, sen bunu tanırdın da neden bana gelip anlatmadın demeyecek mi? Kıyamet günü nereye gidecek? Gelecek bizim yanımıza, bizi götürecek Allah'ın huzuruna. Ben öyle zannediyorum. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Kendilerine sunulan bu gerçekler onlar için unutma dünyasına gömülünce, salıverince onlar, tüm hatırlatmaları bırakınca, eyvallah etmeyince onlar, işte o zaman artık sonuç dönemine girilmişti. Artık insanlar 3 ana grupta toplanmışlar, herkes dediğim dedik demeye başlamıştı. Yani bir grup yasağı çiğnemeye din diye sarılmış devam ediyor. Aslında yasak çiğnemiyorlardı ki canım. Öyle bir formül bulmuşlardı. Bir grup bıkıp usanmıştı zaten. Çünkü kesinlikle. Yani evet uyarsınlar ama dinlemiyorlardı ki. Onlar da öyle bir din geliştirmişlerdi. Bir grupta belli olmaz. Belki adam olurlar ama değilse mazeretimiz olsun. Onlar da böyle bir din bulmuşlardı. İşte sonunda enceynellezine yenhevne anissu, kötülükten engel olmaya çalışanları Allah kurtardı. وَاَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُخُونَ. Şu kendilerine zulmedenler, yazık edenler var ya, uyaracakken uyarmayanlar, görevlerini kendileri belirleyenler, yok efendim mümkün değil ancak bu böyle olur diyenler, hayır efendim ama adam olacaklarını bilsek anlatırız, Allah helak edecek, azap edecek kesin bu iş, deyip kendi kendilerine zulmedip haksızlık edenler var ya, yani yasaya haksızlık edenler, Allah'ın isteğine haksızlık edenler var ya, onlara da alçak bir azap, alçaltıcı bir azap, korkunç bir azap, en kötü bir azap vardı. Çünkü fıskı fücurları bunu gerektiriyordu. Hani bir de felemma atev amma nuhu anhu vardı ya, yasağı çiğneyenler, lafı dinlemeyenler. İşte onlar, onlara da kulna lehum kunu kiradeten hasiin, alçak, zelil, perişan maymunlar olun denilmişti. Evet onlar da maymun oldular sonunda. Peki gerçekten maymun mu? Yani şeklen maymun mu? Yoksa ahlak ve tavır olarak maymun mu? Onu bilmiyorum ama bizzat maymun olma ihtimalleri benim için daha cazip geliyor. Evet olabilirdi. Buna mesih denilir. Önceki insanlarda böyle bir azap modelinden söz ediliyor Kur'an'da. Domuz olanlar, maymun olanlardan söz eder Kur'an. İşte bunlar da öylece maymun oldular. Öteki türlü ahlaken, yani yapı olarak, kafa olarak maymun olan halen devam edebilir. Ya da dün de vardı, eşek olanlar vardır, at olanlar vardır, koyun gibi olanlar, inek gibi olanlar vardır. Bulunur yani, onlar ayrı şeyler ama burada bizzat maymun olanlardan söz ediliyor. Onlar da öyle azap oldular. Ve Allah وَاِتَّعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَى يَغْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَى الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Cenab-ı Hak şöyle ilan etti. Kesinlikle kıyamete kadar onların üzerine azabın en kötüsünü onlara hak ettiren, çektiren, layık gören insanları musallat edeceğim. Bu kafada olanlar hep azaba uğrayacaklar. Onlar hep perişan olacaklar. Allah cezayı çabucak veren ama aynı zamanda gafur ve rahim olandır da, yani hem merhamet eder hem mağfiret eder. Ama dinleyenleri, pişman olanları, gelin bu gerçekler sizin için örnek olsun. Kendinizi hayatın neresinde olduğu konusunda bir kere daha ölçün biçin. Ne yaptığınızı fark edin. Belki bu köy, belki bu kent sizin köyünüz, kentiniz. Belki bu deniz kenarı sizin hayat denizin kenarıdır. Siz de orada acaba yasağı çiğneyenlerden misiniz? Yoksa söz dinleyenlerden misiniz? Bıkıp usananlardan mı? Yoksa bıkmadan, usanmadan Rabbimiz ne isterse yaparız, sonucu Allah bilir diyenlerden misiniz? Bir daha hesaplayın, bir daha kendinize gelin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.